Hatıralar. Merhaba sevgili dinleyiciler. TGRT FM Radyosu'nun İstanbul stüdyolarından hepinize merhaba. İşte bir haftalık bir aradan sonra yine bir Hatıralar programında sizlerle beraberiz. Ve bu beraberliğin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu haftada programa başlamadan evvel radyo çalışanları adına ve bu radyoya emeği geçenler, bu programa emeği geçenler adına hepinize sevgiler ve saygılar sunuyoruz. Malik Aksel, ressam Malik Aksel'in İstanbul'un Ortası adında bir hatıra kitabı var. Osmanlı Devleti'nin son yıllarını idrak etmiş, Cumhuriyet'in ilk yıllarında yaşamış bir kimse. Ve o zamanki hatıralarını açık bir ifadeyle bir araya getirmiş ve İstanbul'un Ortası adını vermiş. Bu programda size isterseniz bu hatıralardan birkaç bölüm takdim edelim. Sevgili dinleyiciler, hatıratın sahibi Malik Aksel, uzun bir okul tatili başlıklı bu bölümünde şunları söylüyor. Birinci Can Harbi'nin sona ermesi üzerine düşman orduları, topu, tüfeği, donanması, askeriyle İstanbul'da göründü. Her ne kadar savaş afeti ortadan kalkmışsa da açlık, parasızlık, istikbal korkusu yine de dinmemişti. Yiyecek boldu, eğlence yerleri açıktı ama has ekmeği kim alabiliyordu? Kimden eğlence yerlerine gidebiliyordu? Savaş zengini fakir, fakiri de sefil perişan etmişti. Bir gece yarısı Hayrettin, İhsan, Nafiz, Mustafa buluşmuşlar. Yeni kapıdan Laleli'nin denize bakan yangın yerlerinden geçerken Nafiz elini şakağına dayamış uzun bir gazele başlamış. Uyu ki haline hayran olayım, sen uyu ben verene kurban olayım. Yıkık dökük barakalardan pencereler açılmış, hafif ışıklar belirmiş. Burası ne bekçilerin ne polislerin hatta ne de işgal kuvvetlerinin uğradığı bir yerdi. Evet, o sıralar tahsisat olmadığı için mektep tatili 5 aydan fazla sürmüştü. Çocuklar ortada kalmışlar, ne yapacaklarını bilmiyorlardı. Gerçekten Nafiz'in sevgilisi uyuyor muydu? Yoksa onun rüyasında gördüğü bir sevgili miydi bu? Arkadaşları Nafiz'i görünmeyen sevgiliye bırakarak başka eğlenceler aramaya koyuldular. Hüsnü büyük bir keşifte bulunmuş gibi arkadaşlar Bozdoğan kemerine çıkalım ne dersiniz deyince talebeler hep birden ertesi günü Vefa'da Bozdoğan kemeri altında buluştular. Yalnız bu meşhur Valensu kemerlerine nereden çıkılacak? O da öğrenildi. Vefa'da taş tekneler yanındaki Kaptanpaşa sokağından taş merdivensi bir yerden yürünüyor. Yol yükseldikçe taşlar daha da yamru yumrulaşıyordu. Bir ara yol daha da daraldı. Ahşap evler ayaklarımızın altında kaldı. Vaziyet tehlikeliydi ama yine de dönen olmadı. Taşlardan yapılmış 4 köşe, üstü kapalı bir yere geldik. Bu su terazisiydi. Kemerlerin de en yüksek bölümü sayılırdı. Buradan ilerlemek pek güçtü. Talebeler birbirlerinin ellerinden tutarak zar zor burayı geçtiler. Su terazisinin demir kapağını açtılar. Borulardan su şırıltısı geliyordu. Rivayete göre Süleymaniye Camii'ne buradan su gidiyormuş. Yolun bu kısmında bir müddet dinlenildi. Buradan sonra da yine yola çıktık. Talebeler ip cambazları gibi duvar üstünden Fatih'e doğru ilerliyorlardı. Adım adım hafif bir iniş başladı. Buradan caddeye geçildi. Bu sırada yine bir öğrenci sanki 7. Camii'ni arayalım dedi. Muallim Cevdet hocamızdan öğrenmiş eski tezgahçılarda olduğunu. Bu masallara geçmiş cami aramaya başladık. Nihayet Fatih'in Haliç'e bakan tarafında harabesini bulduk. Bu cami şimdi vaktiyle harabeydi. Fakat daha sonra efendim bir imar gördü. Fakat bu imarı eski halinden çok farklı. Şimdi iki katlı bir apartmana benziyor. Vaktiyle bir camiydi. Asıl camiyi yaptırının adı Keçeci Hayrettin. Bu unutulmuş. Herkes buna sanki yedim, tut ki yedim camiyi diyor. Efendim bu Hayrettin Efendi bir cami yaptırmak istemiş. Parası yok. Canı bir şey istediği zaman efendim onu alırmış. Parayı alırmış. Sanki yedim der bir kenara koyarmış. Tut ki yedim der bir kenara koyarmış. Bu parada bir iki bu camiyi yaptırmış. Buna sanki yedim camiyi derler. Bazıları bu camiyi çok mübarek görürler. Bazıları da hiç mübarek görmezler. Nefsin en tabii arzularının efendim karşılanmaması karşılığında yapılmış bir cami olduğu için burada ibadet etmeyi pek hoş görmezler. Neyse. Biz dönelim hatıralarımıza. Bu defa bir başka öğrencinin aklına Ayasofya'daki adliye nezareti geldi. Hemen karar verdik. Burada dava dinleyelim dedik. Talebeler hep beraber Ayasofya yolunu tuttuk. Öyle olduğu için adliyenin açılmasına daha çok var. Bu gençler birer simit alarak muvakkitane önünde oturduk. Kahve Süleymaniye'nin Tiryakiler Çarşısı'ndan farksızdı. İri yarı bir adam nargilesini fokurdatırken yanına yaklaşan kahveci çırağına sert bir el işaretiyle kahveyi geri çevirdi. Ben sana demedim mi kahvenin köpüğü çatlak olmayacak diye? Götür bunu, yenisini getir. Haydi durma diye bağırdı. Bir başka tiryaki bu defa tersine köpüksüz çok kaynamış kahve istemişti. O da aksi mi aksi çırağı azarlıyordu kahveyi taşırdı diye. Bir kahve tiryakisi ise kahve ocağına giriyor, kahve cezvesini çırağı gözü önünde yıkatıyordu. Cezvenin şeker kokmasına tahammül edemiyormuş. Kahve meraklıları bir değil iki değil. Bir başkası kızgın külde pişmiş kahve ısmarlıyor. Beğenmedi mi geri gönderecek. Halinden belli. Burada kahvede oturanların gönlüne göre hizmet edilecek. Yoksa kimse ne kahve ne çay ister. Uzun, pos bıyıklı, şişmanca bir adam sık sık tembih ediyordu. Kahvesi bol, suyu az olsun. Bu da herhalde kahve telvesini parmaklayacaktı. Onun meraklısıydı. Kahve ile tütün, keyifler bütün. Kahve tiryakilerin çoğu sigara, nargile, hatta enfiye meraklısıydı. Çay da böyle. Sinirli aksi bir adam daha uzaktan çayı beğenmiyordu. Nedir o bardaktaki parmak izleri? Kahveci ne yapıyor, uyuyor mu? Bunu götür de o içsin, uykusu açılır. Şimdi sana söylüyorum, bak beni dinle. Çay, ak kuyruk değilse sakın getirme. Hele yandan çarklı uydurmalar istemem. Sade olsun. Anladın mı? Anlamadınsa bir daha anlatayım. Ben anlatmaktan bıkmam. El verir ki kulağına laf girsin. Bu da herhalde mektep hocası olacak. Her sözü tekrar. Herkesi kalın kafalı laf anlamaz sanıyordu. Burada kahveye kahve değil, ehli irfan şerbeti diyorlar. Tiryakiler aynı zamanda sohbet tiryakisidirler. Fıkraların en işitilmemişleri bunların ağızlarındadır. İster zengin ol, ister fukara, yemekten sonra yak bir sigara. Evet, vakit tamam. Adliyeye doğru ilerliyoruz. Odaların her biri bir ev kadar büyük. Önce boşanma ve nafaka davalarını dinledik. Sanki burası bir tiyatro, bir atışma hatta kavga yeri. En büyük salon ağır ceza mahkemesi tıklım tıklım doluydu. Tavanı Dolmabahçe Sarayı gibi nakışlıydı. Bu muhteşem binada duvarlarda ne yazılar ne beyitler var. Acaba yüz göz mahkeme duvarı dedikleri bu mu? Birçokları hakime değil de sanki duvarları içine dökmüş. Evet, nereye gideceğimizi bilemiyorduk. Ondan sonra da hadi gidelim bir dergaha, zikir dinleyelim, vaaz dinleyelim dedik. Ve ondan sonra Kasımpaşa dergahına gittik. Oradaki zikri dinledik, namaz kıldık, sohbeti dinledik. Efendim böyle bir gün geçirdik. Artık mektep tatili sona erdi, derslere başlanıldı. Gezmelere veda edildi. Ama bize göre bu yıl en uzun, bitmez tükenmez bir yıl olmuştu. Sevgili dinleyiciler, Osmanlı Devleti'nin son yıllarında yaşamış, Cumhuriyet'in ilk yıllarında idrak etmiş olan ressam Malik Aksel'in İstanbul'un Ortası adlı hatıralarının bu kısmında vaktiyle İstanbul tramvaylarında geçen bir enteresan hatıra var. Malik Aksel'in bir arkadaşı var. Sarı çilli yüzlü, yeşil gözlü bir genç. Bu genç durmadan her vesileyle tenkit yıldırımlarını üzerine çekerdi. Bu yüzden de başına olmadık dertler açardı, bu huyundan da vazgeçmezdi. Okullar için yazmış olduğu bir ders kitabının efendim has isimlerine, cümle başlarına büyük harfler koymamıştı. Bir ara öyle bir telakki vardı. Yani cümleye büyük harfle başlamama telakkisi. Bu yüzden de mağarif müfettişleri isticvap etmişler bunu. Sual yağmuruna tutmuşlar. O da yeni yazıda efendim büyük harfle başlamanın olmadığını, efendim Mustafa Kemal'in de ismini yazarken büyük harfle değil küçük harflerle yazdığını söylemiş. Bunun üzerine efendim akarsular durmuş. Marif vekaleti de müşkül duruma düşmüştü. Geçen sene bu genç bütün Anadolu'yu bisikletle gezmiş. Anadolu'nun en sarp dik dağlarından biri olan Cilo Dağı'na da tırmanmış. Maksat da bu dağdaki buzulların varlığını coğrafya muallimlerine öğretmek. Bunu çektiği sanatkârhane fotoğraflarla da belirtmiş. Hatta bunları teşhir etmiş. Ayrıca bu aşırı fotoğraf merakı onun başına bir sürü işler açmış. Hiç kimsenin gitmediği yerlere gider. Hatta farkında olmadan yasak mıntıkalara da girer. Fotoğrafıyla yakalanır. Sonra da kendini kurtarıncaya kadar akla karayı seçerdi. Ankara'da paçalarını sıvar. İnce su deresine dalar. Su yılanı avlayacağım diye bacaklarına sülükler yapışır. Bunları bir kaba kor, türlü sürüngenler yakalar. Poz poz resimlerini çeker, odasında besler bakardı. Bir gün bu gençce tramvayda rastladım. Tramvay işletmesi o zamanlar ecnebilerden kalma bir kumpanyanın elindeydi. Birinci mevki vagonlar kırmızı renkteydi, ikinciler neftiydi. Ücretler boya farkına göreydi. Vaktiyle kadınlarla erkekler arasındaki perdeler şimdi kalkmıştı. Cumhuriyet'in ilk yılları olduğu anlaşılıyor. Ama bazı adetler olduğu gibi durmaktaydı. Tramvayda çanta, bohça, o zamanlar yeni çıkmış radyo, sonra herhangi bir hayvan bulundurmak yasaktı. Bir ara Eminönü Fatih tramvayına siyah çarşaflı 40-45 yaşlarında bir kadın bindi. Doğru gitti, işte o çilli yüzlü, yeşil gözlü genç arkadaşın yanına oturdu. Yüzü peçeli, Çarşafın önü ise fazlaca kabarık, elleri de görünmüyor. Bir ara daracık bir cadde arasında tramvayın çanı tın tın tın diye ses çıkardı. Sirkeci epey kalabalık, burada tramvayın çanı hiç durmazdı. Tın tın tın öter dururdu. Bu sese karşılık bir ses daha kulaklarda çınlar. Şak şak şak gır. Bu bir kuş sesi ama ne kuşu? Flürye mi, iskete mi, bülbül mü, ispinoz mu, kanarya mı, saka mı? Meraklılar kulak kabarttılar, tartıştılar. Birinin dediği ötekini tutmadı. Bu güzel ses nereden geliyor? O da belli değil. Bir yandan tramvay çanının sesi, bir yandan kuşun sesi. Şak şak gır diye makine çekmesi, efendim yolcuları çok alakadar ederken biletçinin tatsız sesi pişmiş aşa su kattı. Elindeki kalemi sert sert önündeki bilet kutusuna vurarak, beyler, hanımlar, tramvayda hayvan bulundurmak yasaktır. Kimde varsa dışarı çıksın, beni polis getirtmeye mecbur etmeyin dedi. Biletçi bu ihtarı yaparken saka kuşu sanki alay eder gibi daha da iştahlı, daha da şakrak sesler çıkarmaya başladı. Biletçi sinirli sinirli yerinden kalktı, sıraları dolaşmaya başladı. Neredeyse herkesin üstünü başını arayacak. Bir dolaştı, iki dolaştı. Sonunda da bir polis hafiyesi gibi şişman, bol çarşaflı kadını yakaladı, bağıra bağıra söylendi. Hanım, hanım, tramvayda hayvan bulundurmanın yasak olduğunu bilmiyor musun? Haydi hanım, bekletme tramvayı, in aşağı. O zamana kadar sesini çıkartmayan siyah çarşaflı kadın bu defa çarşafın altındaki kuş gibi sesini çıkardı. Biletçi efendi, görmüyor musun? Bu hayvan değil, kuştur, kuş. Sen hiç kuş görmedin mi? Hayvan dediğin dört ayaklı olur. Dişli olur, tırnaklı olur, boynuzlu olur. Sözüm ona manda, öküz, eşek, katır gibi. Adları bile çirkin. Bu ise iki ayaklı, insan gibi. Tepesi de kırmızı. Rabbim ne güzel yaratmış. Sanki fesli, bir püskülü eksik. Buna saka kuşu derler. Belki bilmezsin. Eğer sen yine istersen, vicdanın razı olursa, buna da bir bilet kes, parasını veririm. Madem niyet ettin dedi. Biletçi, hanım, görmüyor musun? İnsanların gagası kuyruğu olur mu? Bu insandan gayri bir mahluk. Bunun buraya girmesi yasaktır. Bir külhan beyi yanındakinin ensesini işaret ederek, be ağabey, bu arkadaşın ensesinde bir şey yürüyor. Sen biletçisin, anlarsın. Bak bakalım o da bir mahluk olmasın, yanlış tramvaya binmesin. Karşı taraftaki alay edeceksen bir ayna al da ona bak, öyle alay et. Karşında bir memur var, anladın mı dedi. Biletçi efendi, sana söylüyorum, benim kuşumdan şikayetçi varsa parmağını kaldırsın, ben buradan inmeye razıyım dedi kadıncağız. Sarı güzel de Hafız Müşteba efendiye götürüyorum, o saka kuşu meraklısıdır dedi. Biletçi, hanım, burada masal okuma. Şimdi bu kuşu alır, kafesiyle pencereden aşağı atarım. Buraya kuş girmez, yasaktır dedim. Yolculardan yaşlıca bir efendi la havle çekerek, be adam, sen günah nedir bilmez misin? Bu zavallı kuş ne suç işledi de onu pencereden aşağı atıyorsun? Sen de insaf, merhamet yok mu dedi. Üstü başı hırpani genç bir yolcu, idare et bey abi, gözünü seveyim, şunun şurasında Fatih'e ne kaldı? Tut ki Bülbül Salih gramofonda çalıyor. Mangır yok, gazinoya gidemiyoruz. Efendime söyleyeyim, burada bedavadan kuş tüyü safası yapıyoruz. Çok görme ne olursun biletçi bey abi dedi. Efendi, idare et diyorsun ama kondüktör idare etmiyor. Burası tramvay idaresi. Senin bildiğin gibi değil. Sen onu git bir istidayla kumpanyaya anlat bakalım, anlatabilirsen eğer. Laf anlayan beri gelsin, kime söylüyorum dedi. Eski bir mektep hocası, biletçi efendi oğlum, deminden beri sizi dinliyorum. Buraya hayvanlar binmez diyorsun. Bu yanlıştır. İnsanlara ne denir biliyor musun? Hayvan-ı natık. Yani söz söyleyen hayvan, konuşan hayvan. Biletçi efendi alınmasın. Sade bu kuşcağız değil, hepimiz hayvan-ı natıkız. Üstelik bu kuşun bir de sesi güzel. Bize neşe veriyor, bizi eğlendiriyor. Sonra bir meziyeti daha var, insan gibi boş laf etmiyor. Rabbimin göklere çıkardığı, meleklere benzettiği bu varlığı ervah-ı latifeye benzetenler haklıdırlar. Çünkü onlar bütün mahluklardan hafiftirler. Sonra yeryüzünün olduğu gibi gökyüzünün de süsüdürler, müjdecisidirler. Süleyman peygamberin hüthüt kuşu gibi. Bunların sadece kendileri değil, necasetleri de temizdir. Hatta uğur getirirler. Ya işte böyle. Sen mektep medrese görseydin, bunları bilirdin, bu kuşu da hakir görmezdin dedi. Biletçi hoca efendi, iyi hoş dersin ama burası medrese değil, tramvay arabası. Burada talimatname geçer. Anlaşıldı, hepiniz bu kuşu ve bu kuşlu hanımı korumak istiyorsunuz. Para toplayın, bir hususi araba tutun, hem sevaba girersiniz, hem de bu hanım safayı hatırla dilediği yere rahatça gider. Faytonda gitsin, Londonda gitsin, kupayla kağıthaneye gider gibi gitsin, davul zurnayla gitsin, illa gitsin. Velakin benim kumpanya arabasıyla gitmesin. İşte bu kadar. Daha ne söyleyeyim? Anlayana sivrisinek saz, anlamayana davul zurnaz. Yakışırsa bu hanımı kuşuyla saltanat arabasına bindirin gitsin. O gitmezse benim aklım başımdan gidecek. Daha ne diyeyim dedi. Yok, kuş hayvan değilmiş. Pisliği de pislik değilmiş. Sonra da insanlarla hayvanlar birmiş. Daha neler neler. Tövbeler olsun. Bu yaşa geldim. Bu kadar yıl biletçilik ettim. Böylesine rastlamadım. Burası mektep mi yoksa tramvay mı? Bugün de sabah sabah çattık püsküllü belaya ya. Öyle olmaz, böyle olmaz. Ya neyle olur? Nasıl olur? Diye ekledi biletçi efendi. Evet. Anlaşıldı. Biletçinin ağzından talimatnameden başka bir şey çıkmıyordu. Saka kuşu da hayvan olduğuna göre o da bu yasağa uyacaktı. Bu defa kuşlu kadının yanında oturan çilli yüzlü, yeşil gözlü gencin gözleri ışıldadı. Kuş kafesini kara çarşafı altında koruyan kadına döndü. Merak etme hanım teyze, ben bu işi hallederim. Yalnız sen yerinden kıpırdama, korkma. Ben onu biletçiyi efsunlarım evelallah dedi. Cebinden kuyruksuz acayip bir kertenkele çıkarttı. Biletçiye sordu. Biletçi efendi, bu da mı yasak? Bakınız kuyruksuz, hayvana benzemiyor dedi. Biletçi, bu da yasak, kuş da yasak. Burası tramvay, hayvanat bahçesi değil. Sen de aşağı bas bakalım. Durma efendi derken bir kahkaha, bir kahkaha, bir cümbüş başladı. Sanki tramvay gezici bir tiyatroydu. Ama az sonra bu gülüşmeler, kahkahalar birden bıçakla kesilmiş gibi kesildi. Bu defa bu genç adam yine cebinden bir şey çıkarmaya çalıştı. Bu bir kara su yılanıydı. Bu hokkabazların yapmış olduğu bir marifet değildi. Sarı saçlı yeşil gözlü genç, şimdi yine söyle biletçi efendi, buna da mı yasak diyeceksin? Ayağı yok, gagası yok, boynuzu yok, kanadı yok, hatta sesi yok, gürültü bile etmiyor üstelik, sonra kuş gibi de ötmüyor dedi. Bunları söylerken ayak direyen, bir türlü tramvaydan çıkmak istemeyen saka kuşlu şişmanca kadın nasıl apar topar kendini tramvaydan aşağı atacağını bilemedi. Bunun arkasından hurra diye bütün yolcular kapıya üşüştüler. Onlar da nasıl çıkacaklarını şaşırdılar. Bu itiş kakış sırasında biletçi öndeki mavi camlı vatmanın yanındaki kapıyı kapamış, camın arkasında gözleri fal taşı gibi ne yapacağını şaşırmış, ne çıkıyor, ne bir şey söylüyor, ne de iniyordu. Tramvaydan tek çıkmak istemeyen çilli yüzlü yeşil gözlü hayvan meraklısı bu garip genç arkadaştı. Bu genç bir türlü saka kuşlu kadının rüzgar gibi, hatta kendini tramvaydan atarcasına kaçmasının sebebini çözemiyordu. Halbuki onun maksadı bu kuşlu kadına yardımdı. O ise bunu anlayamamıştı. Daha doğrusu yine her zamanki gibi ters anlaşılmıştı. Vatman duraklarda durmadan tramvayı sürüyordu. Tek yolcuyla ilerliyordu. Genç muallim de ceplerinde sürüngenlerle rahatsız edilmiyordu. Yine her zaman olduğu gibi burada da vazifesini yapmış olmanın huzuru içindeydi. Yine yeşil gözleri ışıl ışıl. Sevgili dinleyiciler, Malik Aksel İstanbul'un Ortası adında neşrettiği hatıraların bu kısmında Değişmeler Yenilikler serlevhasını başlığını kullanmış. Diyor ki Osmanlı İmparatorluğu'nun yükseliş devrinde Batılılar Osmanlıların tesiri altında kalmışlarken daha sonra bu davranış bütünüyle tersine döndü. Hele ikinci meşrutiyette başta giyim kuşam olmak üzere cemiyette büyük değişiklikler oldu. Her şeyimiz Batı örneğine göre tanzim edilir. Şalvarın yerini pantolon alır, frenk gömleği mintanın yerine geçer, yüklüklerin, rafların, dolapların, sedirlerin yerini alafranga eşyalar alır, mobilyalar odaları doldurur oldu. Avrupa'ya giden Türkler, Avrupa'yı giyim kuşamlarıyla yadırganmaz. Yalnız Avrupa'yı giyim kuşam içinde fes ve püskül dikkati çekmekten uzak kalmazdı. Meşrutiyetle tek tük Avrupa'ya giden kadınlar daha da fazla dikkati çekecekleri için fes ve püskül gibi çarşaf ve peçeyi çıkardılar, başka bir görünüş içine girdiler. Nitekim şaire, yazar Fatma Aliya'nın markiz kılığına büründü. Ressam Mihri Müşfik Hanım da hasır şapkayla ortaya çıktı. Garplaşmada son adımlar atılırken bir pürüz ortaya çıktı. O da fes ve püskül. Önce orduda şapkaya doğru adımlar atıldı. Kalpaktan kabalığa geçildi. Avrupa'ya en yakın Müslüman ülkesi olan Türkiye yavaş yavaş diğer İslam ülkelerine de tesir etmeye başladı. Giyim kuşamlardan sonra başlarda kalan son hatıra fes göze batmaya başladı. Kah modanın tesiriyle fesin püskülü değişiyor, kah fese başka başka renk ve biçim veriliyor. Nihayet fes başlardan üflense düşecek bir noktaya varıyordu. Yıllar yılı bununla uğraşıldı. Kimi püskülü fazla buldu, kimi de ipek püskülün paratoner vazifesi gördüğünü, boşuna konmadığını ileri sürdü. Bir gün Marif Vekaleti'nde kalemi mahsus müdürü, yani Milli Eğitim Bakanı Özel Kalem Müdürü Faik Reşit Bey, ki sonraki coğrafya kitaplarını yazmıştır, İstanbul'da Nur Osmaniye Caddesi'nde İkbal Kıraathanesi önünde hocası Muallim Cevdet Bey ile karşılaştı. Ona başındaki şapkayla yeni usul bir selam verdi. Muallim Cevdet kaşlarını çattı, şöyle söylemeye başladı. Evladım, daha kanun bile çıkmadı. Kanun çıksa tamam, hepimiz başımıza şapka giyelim. Ama kanun çıkmadan bu aceleye ne lüzum var? Sen iyi bir aile çocuğusun. Sana herkesten önce şapka giymek yakışır mı dedi. Evet, kanun çıktı. Muallim Cevdet de şapka giydi. Ama her akşam evine gittiğinde şapkayı çıkarırdı. Onu bir kenara koyduktan sonra dedesinin kavukluğundaki takkiyi alır başına geçirirdi. Muallim Cevdet mutasip birisiydi. Arapça kelimeleri Arap gramerine göre bile yazardı. Mesela milli kelimesini iki lamla yazardı. Talebelerine de böyle yazmalarını söylerdi. Almanya'ya, Hamburg'a gittiği zaman bile kırmızı fesini başından çıkarmamıştı. Daha sonra memurlara şapka avansı verildi. Şapka avansı çıkınca artık her çeşit mazeretler ortadan kalktı. Memurlar şapkasız dolaşamaz oldular. Yalnız terlemiş gibi ellerinde şapka tutabiliyorlardı. Muhafazakar olanlar şapkayı başlarına giymez, ellerinde tutarlardı. Sanki başı terlemiş de onun için çıkarmış gibi. Bir ara Kadiri tacının şapkaya benzediği rivayeti ortaya çıktı. Daha sonra kasket için gizli fetva çıktığı söylendi. Öne arkaya çevrilmiş kasketle namaz kılınabildiği için. Bu ters kasket sonraları karikatürcülere mevzu oldu. Böylece ters şapka taassup alameti oldu. Tabii kasketin ön kısmı sert ve mukavvadan yapıldığı için namaz kılarken bunu arkaya çevirip arka tarafıyla namaz kılıyorlardı. Bu arada camiden çıkan dalgın cemaat ters şapkayla görününce türlü türlü yorumlanıyor. Karikatürcüler de bunu fırsat bulup işi uzatıyorlardı. Muallim Cevdet de bazı memurlar ve devlet adamları gibi şapkayı kah elinde taşıdı, kah başına giydi. Vaktiyle fes kalıpçıları vardı. Bu fes kalıpçılarının çoğu Rumlardı İstanbul'da. Bunlar pirinçten yapılmış sıcak ocak üstünde fes kalıbına fesi koyar, buraya koymadan önce de püskülü çıkarır, ağzından aldığı suyu ısınmış olan fese püskürtür, bu arada salya tükürük de tabii bunun içine karışır, sonra bu fesin üstüne ikinci bir kalıp geçirir, bu kalıbın tepesi deliktir, buradan da fesin ibiği çıkar. Bundan sonra mengene ile bu iki kalıp arasındaki fes sıkıştırılır. 5 dakika kadar burada kalıpta baskıda kaldıktan sonra üst kalıp iki yanda tahtadan kutlardan kaldırılır. Buğulu dumanlı fes ortaya çıkar ve başa geçirilir. Evet, Muallim Cevdet Bey eve gittiği zaman şapkayı çıkarır, 3 kere tükürürmüş. Ondan evvel de yıllarca Rum kalıpçılar fese böyle tükürmüşlerdi. O zamanlar şapka giymemek için elinde zembil gibi şapka taşıyanlar, elinde şapka eskitenler az değildi. Bu yolda türlü türlü hile-i şeriyeye başvuranlar da vardı. Bunlar daha ziyade sofu kimselerdi. Hatta o zamanlar kum kapı meyhanelerinden çıkmayanlar bile şapkayı kolay kolay başına geçirmediler. Zaman zaman şapkayı millileştirmek için gayretler görüldü. Hareket ordusunda kullanılan keçe külahlardaki ay yıldız işaretleri gibi işaretler konmaya başladı ama uzun süreli olmadı. Aşık Cemal Bey vardı, meşhur saz şairi. Onun şapkasının üstünde beyaz boyayla bir ay yıldız vardı. Böyle yapanlar oldu. O vakitler yalın ayak gezenlere bir şey denmezdi ama başı açık görünmek hoş sayılmazdı. Buna mecbur olan hiç değilse başına bir mendil sararlardı. Ama İstanbul'un meşhur delilerinden Açıkbaş bunu da yapmadığı için adı deliye çıkmıştı. Uzun saçları vardı bunun. Eskiden insanlar kavuklar giyerdi. Kavukların altında da ayrıca bir takke olurdu. Nitekim takke düştü kel göründü derler mesela. Bir ayıbın ortaya çıkmasına delalet eder. İşte festen şapkaya geçiş böyle enteresan hadiselerin yaşandığı bir devir oldu. Dinleyiciler, Malik Aksel hatıralarının bu bölümünde inançlar ve gelenekler diye bir başlık atmış. Orada diyor ki, Büyük Çamlıca'da Selami Baba'yı bekleyen türbedara, yeni doğacak çocukların ömürlü olmaları için çorap, mendil, zıbın, takke gibi eşyası verilir. Türbedar bunları alır, bir yere saklar. Çocuk doğunca bu çocuk Selami Baba'nın maneviyatına, manevi himayesine girmiş demektir. Yahut ona bağlanmış olur. Hemen adaklar yerine getirilir. Koç adamıştır mesela, horoz adamıştır, yağ adamıştır, mum adamıştır, hatta süpürge adamıştır. Bunu fakirlere dağıtır yani bunları. Süpürgeyle mumu da, yağı da türbeye verir. 40. günü de çocukla beraber buraya, Selami Baba türbesine ziyarete gidilir. Senesinde çocuk Selami Baba'nın mezarı çevresinde üçer defa dolaştırılır. Neticede çocuğun başı ağrısa Selami Baba'ya uğranılır. Çünkü artık o çocuk Selami Baba'nın himayesindedir. İsmi de muhtemelen Selami'dir. Ziyaretçilerden bazıları türbeden bir taş alırlar. Bu dilek taşıdır. Bunu evine götürür. Dilek yerine gelinceye kadar bu taş burada kalır. Fakat uzun müddet burada bırakılmaz. Dilek yerine gelsin gelmesin tekrar alındığı yere götürülür. İstanbul'da türbe ziyaretleri pek çoktur. Her yere bir maksatla gidilir. Bazı camilerde cuma günü çok defa da Sümbül Efendi'de cuma salası verilir. Cuma salasında çocukları vaktinde yürüyemeyen kimseler bu çocukların gömlek, don, çorap, papuç, takke gibi eşyalarını bir torbaya koyar, sela vermek üzere minareye çıkan müezzine verir. Müezzin sela vermeye çıkarken bu torbayla beraber çıkar ve iner. Böylece çocuğun bu sıkıntıdan kurtulacağına ve yürüyeceğine inanılır. Minareden inilince torba açılır, içindekiler sahiplerine verilir. Çünkü bazen aynı anda 3-4 kişi bu talepte bulunur, bilhassa Sümbül Efendi müezzinine ve çocukların eşyaları sahiplerine dağıtılır. Bunları alanlar evlerinde bu eşyaları kıbleye doğru bir yerde muhafaza ederler. Sala sırasında hatta biraz sonra kadınlar çocukların ellerinden tutarak veya kucaklarını alarak 3 defa minarenin çevresinde koşarak dolaşırlar. Bu adet oldukça eskidir sevgili dinleyiciler. Kadınlar, efendim İstanbul kadınları, çocukları yürümediği zaman mutlaka buraya gelir. Sonra da burada adak yaparlar. Çocukları yürüyünce bu adaklarını yerine getirirler, fakirlere dağıtırlardı. Türbeye adakları varsa türbeye verirlerdi. Tabii bu adaklar kadınların hali vakitlerine göre değişirdi. Bu arada Sümbül Efendi'ye gelen kadınlar burada kuyudan çıkarılan şifalı sudan çocuklara bardak bardak içirirler. Tabii bu dilek selaları sadece Sümbül Efendi'de değil, diğer büyük camilerde de yapılırdı. Mesela Şehzade Camii'nde de yapılırdı. Ama Sümbül Efendi'dekinin bir özelliği vardı. Yürüyemeyen çocuklar içindi. Şehzade başındakinin maksadı farklıydı. O gelinlik kızların kısmetlerinin açılması içindi. Bu sefer bu kızların eşyaları bir torbaya konur. İstek ve dileğe göre müezzine verilir. Müezzin bununla beraber cuma selasını verirdi. Mümkünse ayın ilk cuması olmasına dikkat edilirdi. Torbaya konan eşyalarda tabii bir genç kız eşyası. Boncuk, gerdanlık, tarak, yemeni, terlik, peşkir, anahtar, küpe, yüzük, bilezik gibi şeylerdi. Bu eşyaları veren kadınlar aşağıda bunu seyrederlerdi. Eskiden salalar, ezanlar minareye çıkılarak okunurdu. Şimdiki gibi hoparlör olmadığı için minarelere çıkılır. Orada sünnet seneye uygun ezan ve okunur ve sala minareden verilirdi. Kadınlar da aşağıda bunu seyrederlerdi. Sala bittikten sonra yine torba sahibine iade edilirdi. Torbalarda farklı torbalar varsa veya bir torbaya farklı kimselerin eşyaları konmuşsa onlar iade edilirdi. Herkes ne koymuşsa onu alıp evde saklardı. Yemeni ve tesbih gibi şeyler saladan sonra Sümbül Efendi'nin kızı veya Merkez Efendi'ye gidilmişse Merkez Efendi'nin hanımı olan Rahime Hanım'ın türbesine konurdu. Adak yerini buldu mu koydukları eşyayı alıp oraya yenisini getirirlerdi. Demek ki kısmeti kapalı olan kızlar da Merkez Efendi'nin hanımı olan ve Sümbül Efendi'nin kızı olan Rahime Hanım'a adak yapıyorlar. Onun türbesine buraya koyuyorlar. Yine Sümbül Efendi'nin penceresine çocukların okumuş yazmış olsunlar, ilim sahibi olsunlar diye elifba, hokka, kalem gibi şeyler bırakılırdı. Böylece bu zatın vasıtasıyla dua edilmiş olurdu. Koca Mustafa Paşa'da olduğu gibi daha bunun gibi daha pek çok adetler vardı yakın zamana kadar ve bunlar efendim devam ederdi. Tabii dilenciler ve seyyar satıcılar da bu Sümbül Efendi'nin etrafından ayrılmaz. Allah kısmetini açık eylesin. Allah ne muradını varsa versin. Efendim Allah gönlüne göre versin gibi dua ederek sadaka isterdi. Sümbül Efendi'ye gelen kadın neye gelir? Hele cuma günü genç kızsa kısmeti açılsın diye, kadınsa çocuğu yürüsün diye. Onu bilir. Dilenciler de uyanık. Ziyaretçiler de o kalp dikkatiyle ellerindeki avuçlarındakiyle bu dilencilere verirler. Buradaki satıcılar çocuklara musallat olurlar. Kimisi horoz şekerlidir, kimisi gülbe şekerlidir, kimisi kuş lokumu, sakız muhallebesi, susam helvası satarlar. Macuncular falan da vardır. Hele su muhallebicisi bunların en şaklaban olanıdır. Bunlarla Sümbül Efendi'nin avlusu dolar taşar. İşte eski İstanbul'da sevgili dinleyiciler her derdin, her sıkıntının çözüldüğü, hallolduğu bir yer vardı. Şimdi bunu ilim adamları telkin olarak izah ediyorlar. İstanbul'un türbelerinde çocuğu yaşamayanlar Baba Cafer'e giderdi. Yaramaz olanlar Koyun Baba'ya giderdi. Yürümeyenler Sümbül Efendi'ye giderdi. Kısmeti açılsın diyen kadınlar Merkez Efendi'ye giderdi. Böylece efendim İstanbul halkının her birinin sıkıntılı zamanlarında giderek adak yaptıkları efendim bir yatır, bir evliya vardı. Bugün de işte Telli Baba'ya ve diğer evliya türbelerine bu maksatla giden pek çok insan vardır. Evet sevgili dinleyiciler, isterseniz bu haftalık hatıralar programını burada noktalayalım çünkü müddetimiz sona erdi. Haftaya inşallah yeni bir hatıralar programında ve yeni hatıralarla sizlerle beraber olmayı umuyoruz. O zamana kadar hoşça kalın.
Hatıralar.